nurpenceresi.com. Sesli sohbetler. Açıklayan Doktor Burhan Sabas.
Bu akşam Allah izin verirse yine marifetullah'tan, Allah'ı bilme ilminden bir ders okuyacağız. Bu asrımızın en büyük meselesi olan küfür ve dinsizlik mücadelesinde üstadımız bütün hayatını, bütün mesaisini teksif etmiş, odaklamış. Buna binaen bu derslere bu asırda insanlar daha ziyade muhtaç olduğunu hem Kur'an'ın talimiyle hem hali alemin de şehadetiyle görmüş. Eserlerinin çoğunu da Bediüzzaman Hazretleri iman üzerine, özellikle de marifetullah, yani Allah'ı bilme ilmiyle alakalı yazmış, kaleme almış. Bu akşamki dersimiz meşhur Hüve nüktesi. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ve sellim ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Bi adedi zerratil kainat ve mürekkebatiha ve tesbihatiha ve tekbiratiha amin. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ugdeten min lisani yefkahu kavli. Hüve nüktesi bismihi subhaneh. Ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdih. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Ebeden daima. Çok aziz ve sıddık kardeşlerim. Kardeşlerim, La ilahe illa hu ve kul huvallah'taki hu lafzında yalnız maddi cihette bir seyahat-ı hayaliye-i fikriyede hava sayfasının mütalası ile ani bir surette görünen bir zarif nükte-i tevhidde meslek-i imaniyenin hadsiz derece kolay ve vücub derecesinde suhuletli bulunmasını ve şirk ve dalaletin mesleğinde hadsiz derecede müşkülatlı, mümteni, binler muhal bulunduğunu müşahede ettim. Gayet kısa bir işaretle o geniş ve uzun nükteyi beyan edeceğim. Yaklaşık 3 sayfa kadar tutan bir yer. Fakat marifetullah'ta, Allah bilme ilminde o kadar keskin deliller, bürhanlar, şimdiki tabirle kanıtlar getiriyor ki ehli küfür bunu kapatabilecek, setretebilecek hiçbir perdeyi bulamıyor. Tarihe bir göz gezdirelim, bir nazar gezdirelim. İnsanlar öyle bir zaman geldi ki elindeki maddi dünyevi kuvvetle Cenab-ı Hakk'a ait olan kelamları, Cenab-ı Hakk'a ait olan ilahi mesajları kapatma yoluna gittiler. Görünüşte güçleri buna yetti. İnsanlar da, müminler de ellerindeki ilahi kitabı, Kur'an-ı Kerim'i o kuvvet sahibi, dünyevi kuvvet sahibi olan insanlara karşı bunu ne yaptılar? Saklama durumuna girdiler. Çünkü zaman onu iktiza ediyordu. Çok kişilerden dinlediğimiz bazı hatıralar var. Gece yarısı babamız bizi kaldırıyordu diyor bazıları. Ahırda sakladığımız Kur'an-ı Kerim'i yerin altından çıkarıp gizli gizli mum ışığında bize Kur'an dersi veriyordu babamız, amcamız, dedemiz, annemiz gibi. Bir cihetle güçleri buna yetti diyoruz, bir cihetle. Fakat unuttukları bir şey var. Cenab-ı Hakk'ı gösteren ayetler ve deliller sadece kelam sıfatından gelmiş Kur'an-ı Kerim'den ibaret değildir. Cenab-ı Hakk'ın iki kitabı var arkadaşlar. Birisi elimizdeki Kur'an-ı Kerim, kutsal kitabımız, kelam sıfatından gelmiş. Birisi irade sıfatından gelen Kainat kitabı. Büyük kainat kitabı. Dolayısıyla siz Allah'ın kelamını okumayacaksınız diye onlar bu kitabı yasaklamaya çalıştılar ise de Cenab-ı Hakk'ın ikinci kitabı ayan beyan her yerde var. Dolayısıyla göz de, insanın her bir azası da, meyveler de, yediğimiz gıdalar da, semavattaki her bir yıldız da, kainatta bulunan her bir şey de Cenab-ı Hakk'ın kelamıdır. Bunlara lafzi kelam diyoruz. Kainattaki ilahi kelamlara da mücessem kelamlar diyoruz. Kudret kelamı diyoruz. Dolayısıyla Bediüzzaman Hazretleri bu asırda özellikle madem ki siz elimizdeki Kur'an-ı Kerim'i setretmeye, elimizden kaldırmaya çalışıyorsunuz, öyleyse ikinci kitabı raftan çıkaralım, çekmeceden çıkaralım ve bunu okuyalım ki diğeri de yine eski kutsi yerine, makamına çıksın diye adeta Kur'an-ı Kerim'in ilhamıyla, zamanın ilcaatıyla bu dersi alıyor ve kainat kitabını okutmaya başlıyor. Az evvel okunan derste de bunu müşahede ettik. Muallimlerimiz Allah'tan bahsetmiyorlar, bize Halık'ımızı tanıttır diyen lise talebelerine Bediüzzaman'ın verdiği orijinal cevap. Her şey lisan-ı mahsusiyle, özel diliyle Halık'ımızı bize tanıttırıyor. Muallimleri değil, onları dinleyiniz. Hangi fenne baksanız, hangi fenni okusanız Allah namına, oradaki her bir faaliyet, her bir hareket bize Allah'ı, Allah'ın sıfatlarını, Allah'ın isimlerini, varlığını ve birliğini kainat büyüklüğünde bize ne yapacak? Okutacak. Bugün de kainat kitabının bir sayfası hükmünde olan hava sayfasında Cenab-ı Hakk'ı nasıl göreceğiz? Esma ve sıfatlarını nasıl okuyacağız? Bunun hem tekniğini göreceğiz hem de inşallah oradaki marifetullah delillerine beraber dalmaya çalışacağız. Cenab-ı Hak hakkıyla istifade edenlerden eylesin inşallah. Onun için bir mektupta Bediüzzaman Hazretleri bununla alakalı şöyle bir mektubu var. Aziz, sıddık, mütefekkir kardeşlerim. Yani bu hüve nüktesinin ehemmiyetini anlatan bir mektup. Çok emarelerle kat'i kanaatim gelmiş ki gizli dinsizler resmi bazı memurları aldatıp nurun mahrem büyük risaleleri içinde yalnız rehberi musırrane ısrarla medar-ı ittiham tutmaları ve 1,5 seneden beri bana sıkıntı vermelerinin sebebi rehberdeki hüve nüktesi olduğunu kat'iyen bildim. Bana bu kadar sıkıntı niye veriyorlar? Rehberdeki hüve nüktesinden dolayı. Niye? Kapatamıyorlar. Her bir hava atomu bağır bağır bağırıyor. La ilahe illallah. Kul huvallahu ahad gibi ifadeleri, tevhid delillerini haykırıyor. Her bir hava atomu zerresi. Çünkü bu hüvenin keşfettiği sırrı tevhid pek kat'i ve bedihi bir surette küfrü mutlakı kırıyor. Yani Bezansler öyle bir teknik getiriyor ki hava atomundan her birisini adeta bir sur yapıyor. Bir kale yapıyor, bunu aşamayan imana ilişemez. Bunu geçemeyen dine ilişemez, dine zarar veremez diye her bir hava atomunu adeta bir sur, bir kale yapıyor. Dinsizler de bunu aşamayınca kitabı yasaklama yoluna gidiyorlar ama heyhat. Hatta bir kısmında hiçbir vesvese ve şüphe bırakmıyor. Hüve nüktesini okuyan bir insan doğrudan doğruya adeta artık Cenab-ı Hakk'ın isim ve sıfatlarını okuyabilecek bir duruma geliyor. Ali Fuat Başgil isminde bir zat var. Mütefekkir bir zat, alim, bilim adamı, profesör. 1962'de Üstad Bediüzzaman Hazretleri'nin talebelerinden bir kısım abiler bu zatı ziyarete gidiyorlar. Ve Risale-i Nur'dan bazı pasajlar okumaya çalışıyorlar. Bu pasajları okurken hüve nüktesini de kendisine arz edip okuyorlar. Ali Fuat Başgil merhum kendinden öyle geçiyor ki, öyle hayran kalıyor ki, bu eserler gibi Cenab-ı Hakk'ı, Cenab-ı Hakk'ın isimlerini, sıfatlarını bize anlatabilecek hiçbir eser şimdiye kadar ben görmedim. Keşke bunlar İngilizceye çevrilse, İngilizceye tercüme edilse, sair dillere tercüme edilse ve radyolarda okunsa, on binlerce insan bir anda Müslüman olur, mümin olur diye o abilere ifade etmiş. Son şahitlerde bu hatıra geçiyor. Evet, hüve nüktesine bir başlangıç mukaddime olsun diye bunları arz ettim. Şimdi dersimize tekrar başlıyoruz. Çok aziz ve sıddık kardeşlerim. Kardeşlerim, La ilahe illa hu ve kul huvallah'taki hu lafzında. Şimdi biz ne yapıyoruz? Tevhidi ilan ediyoruz. La ilahe illa hu. Ondan başka ilah yoktur. O tabiri zamirdir. Mutlaktır, müphemdir, gizlidir. Herhangi bir zata bakabilir normalde konuşurken. O geldi. Kim? Ahmet olabilir, Mehmet olabilir, Hasan olabilir, Hüseyin olabilir. Ama Üstad Bizans diyor ki, La ilahe illa hu ifadesini çıkarmak için, hu kelimesini çıkarmak için bir miktar hava atomunu mahreçlerimize sokuyoruz ya, mahreçlerimize sokup ondan sonra hu kelimesini çıkarıyoruz ya, işte hu kelimesini meydana getirmek için, oluşturmak için kullandığımız bir avuç hava atomunda o mutlak ve müphem olan, gizli olan zamirin, o zamirinin kim olduğunu, kime raci olduğunu, kime işaret ettiğini hava atomlarına baktığımız tarzda onu görebiliriz. Ondan başka ilah yok derken Allah'tan başka ilah yok manasını bizzat hava atomlarına bakmak suretiyle, tefekkür etmek suretiyle görebiliriz. Kul huvallah de ki o Allah'tır. O kim? İşte huvallah'taki hu'ya baktığımız vakit, onu çıkartmak için kullandığımız bir avuç hava atomuna baktığımız vakit, tefekkür ettiğimiz vakit onun kim olduğunu bulmak zor değil. O kainatın halıkı olan Allah'tır diye hava atomları bize bunu ilan edecek. Evet. Kardeşlerim, La ilahe illa hu ve kul huvallah'taki hu lafzında yalnız maddi cihette bir seyahat-ı hayaliye-i fikriyede hava sahifesinin mütalası ile ani bir surette görünen bir zarif nükte-i tevhidde, hava sahifesini mütalaa ettim, ani bir surette bir tevhid nüktesinde mesleki imaniyenin hadsiz derece kolay ve vücub derecesinde suhuletli bulunmasını ve şirk ve dalaletin mesleğinde hadsiz derecede müşkülatlı, mümteni, binler muhal bulunduğunu müşahede ettim. Arkadaşlar, hava sayfasını mütalaa ederken, hava sayfasında bulduğum bazı tevhid delillerinden gördüm ki, iman yolu, inanç yolu ve dinimizin bize emrettiği inanç sistemi o kadar kolay, o kadar suhuletli bir yol ki hava atomlarından hangisine baksanız bunu görebilirsiniz. Ve bunun muhalifi ve zıddı olan küfür yoluna girmenin de ne kadar zor bir yol olduğunu, ne kadar çıkmaz sokak hükmünde olduğunu müşahede ettim. Demek ki arkadaşlar, Allah'ı bulmak için kainatta az bir şeye bakmak yetiyor. Cenab-ı Hakk'ı bulmamak için bütün kainatın şehadetlerini inkar etmek gerekiyor. Birisi çok kolay, birisi ise çok zor. Bir tek hava atomunu tefekkür edin, imanın ne kadar lazım olduğunu. Ama hayır, bu iman yolu doğru bir yol değil, müstakim bir yol değil diye iddia eden birisinin bütün kainatın şehadetlerini kesmesi gerekiyor. Onların hepsini inkar etmesi gerekiyor. Bu da kesinlikle mümkün değil. Onun için bir tek hava atomuna baktım, iman yolunun ne kadar vacip olduğunu buldum. Küfür yolunun da ne kadar kapalı bir yol hükmünde olduğunu müşahede ettim. Gayet kısa bir işaretle o geniş ve uzun nükteyi beyan edeceğim. Evet, nasıl ki bir avuç toprak yüzer çiçeklere nöbetle saksılık eden kabında, eğer tabiata, esbaba havale edilse lazım gelir ki ya o kapta küçük mikyasta yüzer, belki çiçekler adedince manevi makineler, fabrikalar bulunsun veyahut o parçacık topraktaki her bir zerre bütün o ayrı ayrı çiçekleri muhtelif hasiyetleriyle ve hayatlar cihazatıyla yapmalarını bilsin. Adeta bir ilah gibi hadsiz ilmi ve nihayetsiz iktidarı bulunsun. Üstadımız hava atomlarındaki mucizeliği anlatacak ama buna mukaddime ve başlangıç olsun diye gözümüzle gördüğümüz toprak atomlarından başlıyor. Bir saksı düşünelim arkadaşlar. Üstadımızın verdiği misal. Bir saksı düşünelim. Küçük bir saksı olsun. Ve nöbetle yani sırayla biz buna çekirdekleri, tohumları atalım. Hangi çekirdek ve tohumu atarsak o çekirdek ve tohum Allah'ın izniyle ne yapıyor? Yetişiyor. İman bize yol gösteriyor. Bunların arkasında nihayetsiz ilmi, iradesi, kudreti sonsuz olan bir zat vardır diye yol gösteriyor bize. Bize ne diyoruz? Amenna. Şuursuz olan, akılsız olan, cahil olan, zayıf ve aciz olan toprağın işi olamaz. İşimiz kolay mı? Kolay. Kudreti, ilmi sonsuz olan bir zat. Bunu kabul etmezseniz ne lazım gelir? Kabul etmediğiniz takdirde Bediüzzaman diyor ki iki yol var o zaman. Bir, ya o küçük toprak kabında, saksısında bütün Avrupa'nın makineleri kadar, atölyeleri kadar, fabrikaları kadar, manevi makineler, fabrikalar bulunacak, atölyeler bulunacak. Hangi tohumu ve çekirdeği atarsanız o saksıya, ona münasip olan makine, fabrika çalışmaya başlar ve onu üretimden çıkarır, size gösterir. Var mı öyle bir şey? Yani küçük bir saksıda bütün Avrupa'nın manevi makineleri, fabrikaları kadar orada fabrika ve makine vardır diyebilir miyiz? Elbette mümkün değil. Bu bir. Yol kapalı yani. İkincisi, madem bunu kabul etmiyorsunuz, o zaman ikinci yol şudur. Her bir toprak atomu nihayetsiz ilme, iradeye, kudrete, hikmete sahip olacak. Hangi çekirdek ve tohumu atarsak o nihayetsiz ilim, irade, kudret ve hikmetle o çekirdeği tanıyacak, ona münasip şekilde şartları hazırlayacak ve onu üretimden çıkaracak. Bu mümkün mü? Bakıyorsunuz ki toprak atomuna bunu vermek mümkün değil, akıl işi değildir. Çünkü akıllı olsa arkadaşlar, üzerine basan insanlara, onu kirleten insanlara nimet sunması beklenemez. Nihayetsiz ilmi olan toprak, her gün çiğniyoruz onu, bize bu nimetleri verir mi? Yani size birisi gelip tokat atıyor, siz de ona hediye veriyorsunuz. Olur mu öyle bir şey? Olmaz. Niye? Aklımız var, hikmetimiz var. Şimdi insanlar toprağa ne yapıyor belli. Toprağı telvis ediyoruz, kirletiyoruz. O yine bize nimet veriyor. Belli ki bu toprağın işi olamaz. Bir üniversitede yaşanmış bir hadise arkadaşlar. Bu misaller aklımıza yaklaştırması açısından hakikatleri çok mühim. Talebenin birisi eline bir tohum alıyor. Ve gidiyor kürsü başkanı hükmündeki profesör olan zata soruyor. Diyor ki hocam, şu tohum ne tohumu? Biz bunu arkadaşlarla çok düşündük, çıkaramadık. Hoca da elini alıyor, eviriyor, çeviriyor, tartıyor, biçiyor. Diyor ki evladım ben bunu çıkaramadım, hocama sorayım. Hocam diyor, burada kürsü başkanı sizsiniz. Sizden daha büyük bir hoca yok ki. Evladım diyor, benim hocam o diyor, saksıyı göstererek. Benim hocam o. Daha sonra saksıyı attıktan sonra belli bir zaman geçtikten sonra adamı çağırıyor talebesini ve diyor ki evladım hocam bunun raporunu yazdı. Misal diyorum şu tohum papatyadır mesela. Papatya çiçeğinin bütün özelliklerini şekillerine varana kadar, kokusu varsa kokusuna varana kadar, yaprağının şekillerine varana kadar, rengine varana kadar, sabı nasıl olacak bütün oraya varana kadar, tohumların özelliklerine varana kadar izah eder mi? Eder. Peki. Şimdi aklımıza soralım. Hakikaten orada hoca hükmündeki o insan mı daha akıllı yoksa o toprak saksısındaki her bir toprak atomu mu? Bakıyoruz ki hoca adam olması lazım. Doğru mu? Çünkü hatta en akıllı, şuurlu mahluk insandır. Bu insanlardan da arkadaşlar bazıları okuyor, liseyi bitiriyor. Bunlardan bazıları üniversiteyi kazanıyor. Bunlardan bazıları ziraat fakültesini işaretliyor. Ziraat fakültesini bir adam 4 sene okuyor. 4 sene okuduktan sonra da bunların aralarında hocalar seçim yapıyorlar. Diyorlar ki evladım sen kazandın sen kazanmadın diye master'a başlatıyorlar. Yüksek lisansa başlatıyorlar. Bazıları yüksek lisansa başlıyor ve çalışmalarına, kariyer çalışmalarına başlıyorlar. 2 sene, 3 sene içerisinde bunlar devamlı, hummalı bir çalışmaya giriyorlar. Sonra tez hazırlıyorlar bir konuyla alakalı. Ondan sonra da bunlardan başarılı bulunanlar doktoraya giriyor. Bazıları doktoraya geçemiyor, bazıları geçiyor. Yine elemeye devam ediyor. Doktora da 4 sene, 6 sene kadar devam ediyor. Devamlı hem teorik olarak çalışıyor, hem pratik olarak çalışıyor. Onlar da tez hazırlıyor daha sonra. Tezden sonra 4 tane profesörün önünde bunlar tezlerinin savunmasını yapıyorlar. Bu bittikten sonra da buna kadro veriyorlar. Oluyor yardoç. 5 sene boyunca bu adam hem ders veriyor, hem çalışma yapıyor, makale yazıyor. Yani çuvallar dolusu makaleler yazdıktan sonra bu adam diyorlar ki gel artık sen doçent olabilirsin. Bizim karşımızda seni bir imtihan edelim. Eserleri önce imtihandan geçiyor. Tamam bu adam yeterlidir eserden dedikten sonra 5 tane profesörün önünde epey bir terliyor bu adam. Bakın o meslekte ilerledikçe ilerliyor. İnkişaf ettikçe inkişaf ediyor. Daha sonra doçentliği bazıları veremiyor. Sen biraz daha çalış gel diyorlar. Bazıları da geçiyor. Ondan sonra da devamlı çalışıyor bu adam. Yine makale yazıyor. Doktora talebesi yetiştiriyor. Master talebesi yetiştiriyor. Ve bu adam belli bir zaman sonra oluyor profesör. Profesör olunca da hemen kürsü başkanı olmuyor. Ondan evvel olanlar var. Belli bir zaman sonra ya hocasının emekli olmasını bekliyor ya da ölmesini bekliyor. Da başka bir üniversiteye geçmesini bekliyor. Ondan sonra oldu kürsü başkanı. Bakın o meslekte ilerledikçe ilerliyor bu adam. İlerledikçe ilerliyor. Aklı inkişaf ediyor. Kapasitesi inkişaf ediyor. Hissiyatı inkişaf ediyor. Ondan sonra da bu adam oluyor kürsü başkanı. Hem de o ilimle alakalı ilimde kürsü başkanı. Yani en yüksek seviyedeki o üniversitede bulunan zat oluyor. Tohuma bakıyor. Tohumun ne olduğunu bilemiyor. Toprağa gösteriyorsunuz. Toprak sana diyor ki bu papatyadır, bunun büyüme şekli şöyledir, yaprakları şöyledir, çiçeklerin özelliği şöyledir, püskülcükleri şöyledir, yaprakları şöyledir, tohumları şöyledir, ila ahir. Burada arkadaşlar ya toprak atomu onu yapıyor diyeceğiz ki bunu dünyada iddia edecek hiçbir akıl sahibi olmaz, olamaz. Ya da diyeceğiz ki toprak atomu bir perdedir, arkasında iş yapan sonsuz ilim, irade, kudret sahibi bir zat var ki bu da kainatın sahibi olabilir. Şimdi toprak atomundaki manzara bu. Üsaseli bunu bir basamak yapıyor, sonra da hava atomlarına geçiyor. Aynen öyle de. Emir ve iradenin bir arşı olan havanın, rüzgarın her bir parçası ve bir nefes ve tırnak kadar olan hu lafzındaki havada, küçücük mikyasta, bütün dünyada mevcut telefonların, telgrafların, radyoların, ve hadsiz ve muhtelif konuşmaların merkezleri, santralları, ahize ve nakileleri bulunsun. Ve o hadsiz işleri beraber ve bir anda yapabilsin arkadaşlar. Bakın. Şimdi hava atomunu bir tefekkür edelim. Hava atomunda arkadaşlar sesler taşınıyor mu? Evet. Bütün sesler hava atomu vasıtasıyla taşınıyor. Peki radyo dalgaları taşınıyor mu? Evet. Televizyonların dalgaları, sesleri, görüntüleri taşınıyor mu? Evet. Çekme ve itme dediğimiz kuvvetler hava atomu vasıtasıyla mı oluyor? Evet. Işık bununla mı yayılıyor? Evet. Isı bununla mı yayılıyor? Evet. Telkih dediğimiz tohumlaşma, bitkilerdeki tohumlaşma işi bunlarla mı oluyor? Evet. Hava atomunu kaldırın, şu mucizevi faaliyetlerin işten hiçbirisi olmaz, olamaz. Sebepler noktasında Allah her şeyde bir sebep halk ettiği gibi bütün bu mükemmel işlerde istihdam ettiği, çalıştırdığı hizmetçi, hizmetkar hava atomudur. Biz böyle kabul ettiğimiz için işimiz kolay. Kainatın halıkı, ilmi, iradesi, kudreti sonsuz olan Allah bu işleri yapıyor. Sebep olarak da hava atomunu istihdam ediyor. Bunu kabul etmediğiniz takdirde neyi kabul etmeniz gerekiyor? Bunu tekrar okuyayım. Emir ve iradenin bir arşı olan havanın. Niye emir ve irade? Cenab-ı Hak emri kün feyeküne sahip mazhar bir zattır. Allah bir şeyi irade ettiği vakit, yaratmayı dilediği vakit, Allah ona ol der, o da olur verir. Cenab-ı Hakk'ın emri, bir anda Allah ol der, kainattaki irade ettiği, istediği şeyler olur. Üstad Bezansi diyor ki, hava atomu emir ve iradenin bir arşıdır. Ne demek? Bir anda Allah, bir anda Allah istediği işleri hepsini bir anda yapıyor mu? Evet. Hava atomunda bakıyorsunuz ki bir anda sayısız sonsuz işler yapılıyor. 7 milyar insanın tamamının konuşması taşınıyor. Bütün radyo dalgaların hepsi aynı anda taşınıyor. Her bir hava atomunda arkadaşlar bütün telefon konuşmaların hepsi var. Bütün radyo konuşmaların hepsi tamamen var. Bütün televizyon suretlerin tamamı var bu odada şu anda. Elimde bir kutucuk olsa televizyon, çevirseniz dünyadaki bütün mevcut telefonların, radyoların, televizyonların, ona göre aletler olsa elimde, hepsini ne yapabilirim? Çözebilirim, açabilirim. Ben şu anda dünyanın neresinde olursam olayım, kim beni ararsa benimle konuşabilir mi? Konuşabilir değil mi? Yeter ki kapsam alanı içerisinde olsun. Demek ki benimle konuşan adamın konuşması her yerde var da, ben nerede olursam oradaki hava atomları vasıtasıyla o şahısla görüşebiliyorum ve görüşüyorum. Nerede olursam olayım, radyo dalgaları ne yapıyorum? O şeyi, frekansları ayarlıyorum, oradaki sesleri işitiyorum. Nerede olursam olayım, televizyon vasıtasıyla oradaki şeyleri, görüntülü çalışmaları, televizyon vasıtasıyla bize iletilen o görüntülü çalışmaları görebiliyorum. Allah'ın o emir dediğimiz, emri kün feyekün dediğimiz emri havada mükemmel görünüyor. Bir anda sayısız işler. İrade de aynı. Allah'ın külli iradesi kainatın her tarafında tecelli ediyor. Sayısız sonsuz işleri, birbirinden farklı işleri Allah yaratıyor. Gözlere görme verdiği anda dillere konuşmayı yapıyor Allah. Kulaklara işitmeyi yapıyor Allah. Bütün hücrelerdeki faaliyetleri aynı anda Allah yapıyor. Bu yetmiyor, bütün kainattaki faaliyetleri. Aklımıza ne geliyorsa denizin dibinden tutun, yıldızların ötesine kadar her faaliyeti, her işi Allah yapıyor. Neyle? Külli iradesiyle. Bir insan cüz'ü iradeye sahip olduğu için aynı anda az iş yapabiliyor. İki tane, üç tane işi bir anda yapacak olsa karıştırır. Hava atomu arkadaşlar sayısız işleri bir anda yapıyor. Bir iş bir işe mani olmuyor. İşte Bezansi diyor ki ya Allah'a vereceksiniz bunu ya da her bir hava atomunda bütün radyo dalgalarının santralleri, televizyon dalgalarının santralleri, telefon görüşmelerinin santralleri, ondan sonra ışık santralleri, ısı santralleri, telkih dediğimiz faaliyeti icra edecek santraller olacak ki bu işler olsun. Bir hava atomunda gözümüzle görmediğimiz kadar şeffaf olan böyle bir zerrede bunların olması mümkün mü? Bakıyorsunuz ki hayır. Veyahut o Hu'daki havanın belki unsur havanın her bir parçasının her bir zerresi bütün telefoncular ve ayrı ayrı umum telgrafçılar ve radyo ile konuşanlar kadar manevi şahsiyetleri ve kabiliyetleri bulunsun. Mesela ben şu anda Allah dedim. Şu Allah kelimesini ben bizzat kendim mi kulaklarınıza getiriyorum? Hayır. Hava atomları getiriyor değil mi? Ama bakıyorsunuz ki benim şahsiyetimi değiştirmeyecek şekilde. Yani dinlediğiniz vakit diyorsunuz ki filan konuştu. Telefonla diyoruz filan konuşuyor diyoruz. Radyoda konuşuyor filan konuşuyor diyoruz. Dolayısıyla bütün bunların hepsinin manevi şahsiyetlerine sahip olacak ki hava atomu bütün bunların hepsini yapabilsin. Çünkü bana bizzat o sesleri getiren o şahsın kendisi değil, hava atomlarının kendisidir. Böyle bir şey mümkün mü? Bakın bazı insanlar çıkıyor televizyonlarda, başka yerlerde ya da karşımıza geliyor bazen. 8 tane hayvanın taklidini yapıyor, nasıl akışıyoruz değil mi? Adam horoz taklidi yapıyor, bakıyorsunuz ki hayran kalıyoruz. Ya ne mükemmel horoz taklidi yapıyor. Bir de adam bir inek taklidi yapıyor ki fevkalade mükemmel. Bir de bir tavuk gibi ses çıkarıyor. Diyorsunuz ki o ne mükemmel bir adam bakın. Bir de bakıyorsunuz ki farklı bir ses çıkarıyor. 8 tane hayvanın sesini taklit eden bir adamı hepimiz ayakta alkışlıyoruz. Vicdanen biliyoruz ki bu hava atomunun işi değildir. Onun için hava atomunu alkışlayan kimse olmaz arkadaşlar. Ve vicdanen biliyoruz ki bu adam kendisi çalışarak şu kabiliyet ve istidadı elde etmiş de onu çalkışıyoruz. Yoksa hava atomu dünyadaki bütün insanların da seslerini taklit ediyor hem de mükemmelen. Bütün hayvanların da seslerini mükemmel taklit ediyor. Bir işe mani olmuyor. Aynı anda bütün sesleri yapıyor, taklit ediyor, taşıyor. Vicdanen biliyoruz ki bu onun işi değil. Onun işi olmuş olsaydı onu alkışlayacaktık. 8 tane hayvanın taklidini yapan birisini alkışlamak olmazdı o zaman. Evet. Ve onların umum dillerini bilsin ve aynı zamanda başka zerrelere de bildirsin, neşretsin arkadaşlar. Çok mühim bir ifade bu. Şimdi bakın bazen şöyle oluyor. Bir insan 8 tane hayvan taklidi, biraz daha artıralım, 20 tane hayvan taklidi yapabildiğini farz edelim. Hem de mükemmel. Ama bu adam 20 tane hayvan taklidi yapabilen bir talebesi olmuyor çoğu kez, yetiştiremiyor. 35 tane dil bilen bir adam olur mu? Farz edelim ki olur. Ama 35 tane dil bilen bir talebe yetiştirmiyor, yetiştiremiyor. Hava atomlarına baktığımız vakit hem kendisi onları mükemmel biliyor, mükemmel taklit ediyor, hem de arkadaşını da aynı şekilde yetiştirip ona da onu naklediyor, onu da aynı seviyeye çıkarıyor. Yok böyle bir şey. Bütün özellikleriyle Allah hava atomlarını o özellikle yaratmış. Hepsi aynı vazifeyi görüyor. Dolayısıyla onları istihdam eden bir amir var. Bunlar memur. Eğer kendini amir sıfatına layık görürsek o zaman kendimizle çelişecek çok sıfatlar kendine yakıştırmış olacağız arkadaşlar. İşte hava atomunun Cenab-ı Hakk'a olan delaleti ya. Müthiş bir ders. Cenab-ı Hak anlamayı nasip etsin. Bediüzzaman Hazretleri'nin Zerre Risalesini anlattığı yerde çok mükemmel bir temsil veriyor. Mesela bir şahıs düşünün diyor. Bir şahıs düşünün. Bu şahıs kör olsun. Âmi olsun. Adi olsun. Cahil manasında. Ondan sonra kabiliyetsiz olsun. Acemi olsun. Yani bütün olumsuz şartları o adama yakıştırın. Çıktı buradan ve Avrupa'ya uçtu gitti. Uçakla. Avrupa'daki bütün makinelere giriyor. Bütün fabrikalara giriyor. Bütün atölyelere giriyor. Gayet onları yapmış gibi, mükemmel bir usta gibi bütün o fabrikalarda çalışıyor. Herkese de ders veriyor. Şunu böyle yapın, bunu böyle yapın, şunu şöyle işleyin diye. Böyle bir şey olur mu? Olmaz. ami olan, adi olan, cahil olan, kabiliyetsiz olan birisinin böyle yapması mümkün mü? Elbette mümkün değil. Peki yapıyorsa belli ki bir üstadı kül, her bir şey yapan, bilen bir usta ona ders verir, o da dersini ondan alır da söyler. Şunu söyle, şunu yap, şunu et diye. Yoksa onun işi değil, ona vermek saf dillik olur. İşte hava atomunu Bezansteri buna örnek gösteriyor. Cahil olan, adi olan, kabiliyetsiz olan, aciz olan, zayıf olan, kendisinin ne olduğunu bilemeyecek kadar gariban olan hava atomu, bakıyorsunuz ki bütün ciğerlere girer, üstada ne çalışır. Bütün bitkilere girer, mükemmel çalışır. Hayvanların vücutlarına girer, harikulade çalışır. Atölye ve fabrika manasında. Ayrıca onları yaptığı aynı anda sesleri taşır, ışığı taşır, ısıyı taşır ila ahir. Hava atomuna bunu vermek mümkün mü? Hayır. Belli ki bir üstadı kül ona o işleri yapar, yaptırır, emir verir, o da emir dinler, o işleri mükemmel manada altından kalkacak şekilde icra eder. Bunu onlara vermek çok büyük bir yanlış olur arkadaşlar. Çünkü insanız, bizim bunu yapmamız değil, anlamamız bile mümkün değil. Az evvelki o kürsü başkanının durumundan meseleyi bir nebze izah etmeye çalışmıştık. Çünkü bilfiil o vaziyet kısmen görünüyor ve havanın bütün eczasında o kabiliyet var. İşte ehli küfrün ve tabiiyun ve maddiyunların, tabiat perestlerin, madde perestlerin mesleklerinde değil bir muhal, belki zerreler adedince muhaller ve imtinalar ve müşkilatlar aşikare görünüyor, apaçık görünüyor. Yani onlar madde yapıyor demesinin arkasında nasıl muhaller var, aklı olan adam rahat bir şekilde görür. Evet. Eğer Sani Zülcelal'e verilse, Cenab-ı Hakk'a verilse, hava bütün zerratıyla, bütün atomlarıyla onun emirber neferi olur. Emirber nefer şu, emrini dinleyen, emrinden çıkmayan nefer anlamında. Yani bir komutan düşünün, kendi memuruna ya da askerine bir görev verdi mi, o görevi hayatı pahasına icra eder. Biz buna emirber nefer diyoruz. Cenab-ı Hakk'a verildiği takdirde bu iş, bütün hava, bütün atomlarıyla, zerratıyla onun emirber neferi, emrinden çıkmayan, her emrini de hakkıyla yerine getirmeye çalışan bir nefer olur. Bir tek zerrenin muntazam bir tek vazifesi kadar kolayca hadsiz külli vazifelerini Halık'ının izniyle ve kuvvetiyle ve Halık'a intisap ve istinad ile, Avrupa'ya giden zat gibi, Halık'a intisap ve istinad ile ve Sani'nin cilve-i kudretiyle, yani orada iş yapan Allah'ın kudretidir, o da Cenab-ı Hakk'ın kudretinin cilvesiyle bir anda şimşek süratinde ve hu telaffuzu ve havanın temevvücü, dalgalanması suhuletinde, kolaylığında yapılır. Yani kalem-i kudretin hadsiz ve harika ve muntazam yazılarına bir sayfa olur. Allah kudretiyle kainattaki şeyleri yaratır. Gerek ses olsun, gerek ısı olsun, gerek ışık olsun, gerek tozlaşma dediğimiz telkih olsun, gerekirse radyo dalgaları, gerekirse televizyon dalgaları. Kudretiyle Allah bunları yaratıyor mu? Evet. İşte hava atomu bütün zerratıyla kudret kaleminin kainattaki bu gibi şeyleri yazmasına muntazam bir sahife olur. Hava sahifedir. Allah kudretiyle yazıyor. Neyi? Sesleri yazar. Radyo dalgalarını yazar. Televizyon suretlerini, seslerini yazar. Telkih dediğimiz tozlaşmayı, çekme ve itme dediğimiz kuvvetleri, ısının taşınma hadisesini, ışığın taşınma hadisesini Allah kudretiyle yazıyor. Allahu Ekber. Yani bir sayfede bir yazı gördüğünüz vakitte bunu sayfaya veremezsiniz. Bunu ilim sahibi olan bir zat yazmış deriz. Değil mi? İşte hava sayfasında da Allah her an sayısız işleri yazıyor, kelimeleri yazıyor. Bütün bunları hava sayfasına veremezsiniz. Bunda yazı yazan, kudret kalemiyle iş yapan bir zatın varlığını görüyoruz. Ve zerreleri, havanın zerreleri, o kalemin uçları. Kudret bir kalemdir arkadaşlar. Allah'ın kudreti bir kalemdir. Bu kudret kaleminin neyi lazım? Uçları lazım. Uç. Hani malumunuz yazı yazmak için her bir kalem başında bir uç olur. Onu mürekkebe batırır değil mi? Kalemin ucu ne oluyor? Hava zerreleri. Zerreleri o kalemin uçları ve zerrelerin vazifeleri dahi kalem-i kaderin noktaları bundur. Bunu bir izah etmeye çalışalım. Mühim bir şey. Allah arkadaşlar kudretiyle bir ağaçtan yaprak yazıyor. Kudretiyle yazıyor. Çiçek yazıyor. Meyve yazıyor değil mi? Allah kudretiyle onu orada yazarken kader ile de o ağaçtan meydana gelecek şeyleri Allah takdir etmiş. Yani şu ağaçtan şunlar, şunlar, şunlar çıkar diye takdir etmiş Allah. Dolayısıyla Allah onda ne takdir etmişse kudret de o kadere göre ne yapıyor? Yazıyor. Ne yazıyor? Yaprağı yazıyor. Çiçeği yazıyor, meyveyi yazıyor. Aynı şekilde Cenab-ı Hak suyun yapacağı vazifeleri kader olarak belirlemiş. Kudret de o vazifeleri ne yapıyor? İcra ediyor. Allah kaderle şu gözün yapacağı işleri yazmış. Kudret de o işi ona göre yapıyor. Kader mühendistir, kudret-i Rabbani ustadır diyor üstadımız. Doğru mu? Aynı şekilde. Hava atomlarına Allah hangi işleri yaptıracak? Kaderle takdir etmiş. Hava atomları şunları, şunları, şunları, şunları yapar. Kudret de kaderle ona takdir edilmiş olan vazifeleri zamanı geldiği vakit icra eder. Usta gibi o işleri yapar arkadaşlar. Müthiş bir tespit. Sadece bu cümleyi alıp gidersek marifetullah açısından büyük bir karla evlerimize dönmüş oluruz inşallah. Zerreleri, o kalemin uçları, hava zerreleri, kalemin uçları, kudret kalemin uçları ve zerrelerin vazifeleri dahi kalem-i kaderin noktaları bulunur. Bir tek zerrenin hareketi derecesinde kolay çalışır. İşte ben, işte ben. La ilahe illa hu. Ve kul huvallah'taki hareket-i fikriyeyle. Bediüzzaman eseri sanki tabirde hata olmasın. İşi, gücü kainat laboratuvarında çalışmak. Bazı bilim adamları var. Laboratuvara dalarmış. Adam öğle yemeği yedim mi yemedim mi? Kahvaltı yaptım mı yapmadım mı? Akşam yemeği yedim mi yemedim mi? Dün uyudum mu uyumadım mı unutuyormuş. Evlerinin yolunu unutanlar varmış diyorlar. Ama adam bilim adamı olmuş. Allah onun eliyle insanlığa çok faydalı aletleri nasip etmiş. Bediüzzaman Hazretleri de şu kainatı bir laboratuvar olarak adeta kabul etmiş, kullanmış ve dalmış içerisine. Bazen olmuş mesela bir ay içerisinde yediği şeyler bellidir. Adeta kendinden geçmiş ve bu işlerle uğraşmış. Öyle duymuşum ben hatıralarda. Kardeşi Abdülmecid Efendi merhum demiş ki Seyda hiç evlenmeyi düşünmedin mi? 70 yaşlarında o zaman Bediüzzaman Hazretleri. Demiş ki Abdülmecid sen dedin aklıma geldi. Yani artık öyle bir dalmış ki neye dalmış? Karşımda müthiş bir yangın var diyor. Alevleri göklere yükseliyor. İçinde evladım yanıyor. İmanım tutuşmuş yanıyor. O yangını söndürmeye, imanımı kurtarmaya koşuyorum. Yolda biri beni kösteklemek istemiş de ayağım ona çarpmış. Ne ehemmiyeti var? Dolayısıyla bütün işi gücü hem Allah'ı bilmek üzerine, Allah'ı anlamak üzerine sıfat ve esma cihetiyle bir de bunları insanlara nasıl anlatsam diye o dert üzerine hayatı geçmiş. Cenab-ı Hak bize de böyle ulvi hissiyatla nasip etsin inşallah. İşte ben La ilahe illa hu ve kul huvallah'taki hareketi fikriye ile, fikri hareket ile seyahatimde, seyahat ediyor, seyyah. Hava alemini temaşa ve o unsurun, hava unsurunun sayfasını mütalaa ederken, biz bir kitap okuyoruz ya, Bezaste de kağıt kitabını okuyor ve okutturmuş elhamdülillah. Bu mücmel hakikati, bu öz hakikati, özet hakikati tam vazı, tam olarak açık ve mufassal, ayrıntılı aynel yakin müşahede ettim. Gözümle görmüşüm gibi müşahede ettim. Hava sayfasında şu muazzam hadiseler oluyor diye Allah'ın kudreti, ilmi, hikmeti bütün bunlarda tecelli ediyor ve ben adeta onları gözümle gördüğüm gibi müşahede ettim. Şimdi bir arkadaşımız var, kendisine göre bir şey geliştirmiş, bir buluş geliştirmiş. Bugün birisiyle görüştürdüm, bir işte anlatsın ona projesini. Dedi ki bu olabilir mi dedi. Dedi ki ben ona dokunabiliyorum dedi. Normalde o alet yok. Ama ben onu görüyorum ve dokunabiliyorum diyor. O kadar kat iman ediyor artık. Şimdi Bezanser adeta ben hava sayfasına baktım mı Allah'ın hikmetini gözümle görüyorum. Allah'ın kudretini gözümle okuyorum. Allah'ın ilmini artık gözümle müşahede ediyorum diyor maşallah subhanallah. Ve hu'nun lafzında havasında böyle parlak bir bürhan, hu'nun lafzında maddesinde havasında böyle parlak bir delil, bir bürhan, Allah'ı gösteren bir delil, ayet. Ve bir lem'ay vahidiyet bulunduğu gibi manasında ve işaretinde gayet nurani bir cilve-i ehadiyet ve çok kuvvetli bir hücceti tevhid. Bu cümle çok soruluyor. Lafzında vahidiyet, manasında ehadiyet gördüm diyor. Bu çok sorulan bir soru. Bizim sitelere de soruluyor. Lafzında vahidiyet, manasında ehadiyet arkadaşlar. Vahidiyet, Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarının birliği diye izah edilir. Vahidiyet, Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarının birliği. Ehadiyet, Cenab-ı Hakk'ın zatının birliği olarak anlatılıyor. Peki, maddesinde nasıl vahidiyet var? Hava atomlarının tamamına baktığımız vakit, madde olarak, hepsindeki vazife yapma işi, sıfat olarak, özellik olarak, yaptıkları iş olarak hepsi aynı. Doğru mu? Hangi hava atomuna baksanız, Mısır'daki de öyle, Türkiye'deki de öyle, Arabistan'daki de öyle, İran'daki de öyle, Avrupa'daki de öyle, Japonya'daki de, Amerika'daki de öyle. Hepsi sıfat olarak bir. Dolayısıyla hepsinin sıfat olarak bir olması neyi gösterir? Allah'ın da sıfatlarının birliğine aynı oluyor. Dolayısıyla havanın maddesinde, lafzında bir vahidiyet tecellisini görüyoruz. Çünkü havanın tamamının atomları aynı sıfata sahip, aynı işi yapıyor. Lafzında bir vahidiyet manası. Havanın manasında ne var? Havanın manasında da ehadiyet var. Yani hava atomlarına baktığımız vakit diyoruz ki ey hava atomları, sizi bu manada kim çalıştırıyor? Çalıştıran zatın özelliği nedir? Bize bildirir misiniz? Hepsi diyorlar ki ondan başka ilah yok. Dolayısıyla hepsi Cenab-ı Hakk'ın zatının birliğine işaret ediyorlar. Biz hepimiz onun emriyle çalışıyoruz. Onun kudretiyle çalışıyoruz. Onun hikmetiyle iş yapıyoruz diye hepsi mana olarak Cenab-ı Hakk'ın birliğine işaret eder. Adeta her birisi bir parmak gibi oraya parmağını uzatır. Nereye? La ilahe illallah ve kul huvallah ifadesine, manasına vurgu yapıyor. Müthiş bir mana. Ve hu zamirinin mutlak ve müphem işareti hangi zata bakıyor işaretine bir karine-i taayyün o hüccette bulunması içindir ki hem Kur'an-ı Mucizül Beyan hem ehli zikir makam-ı tevhidde bu kutsi kelimeyi çok tekrar ederler diye ilmel yakinle bildim arkadaşlar. Şimdi Mevlevi'ler malumunuz onlar dönüyorlar devamlı değil mi? Kendi sema dediğimiz şeyde. Niye dönüyorlar? Hazreti Mevlana kainattaki bütün mevcudatın Allah'ın aşkıyla mest olduklarını ve bu mestten dolayı da bu aşktan dolayı da adeta dönme pozisyona girdiklerini müşahede ediyor ve ben onlardan farklı olmamam gerekir diye kendisi de bütün kainatın ahengine ayak uyduruyor ve kendisi de Bismillah deyip dönmeye başlıyor. Sema'nın herhalde manası bu manada anlatılıyor. Şimdi Bezansi burada hava atomlarından ehli zikre, ehli tarikata, ehli imanın zikir çekmelerine güzel bir pencere açıyor. Adeta her bir hava atomu eline tesbih almış, La ilahe illallah, La ilahe illallah, La ilahe illallah diye zikrediyor. Dolayısıyla bu dersi hem Kur'an'dan hem kainattaki mahlukattan aldıkları için ehli tevhid, ehli zikir, ehli tarikat, ehli tasavvuf, müminler hepimiz ne yapıyoruz? Zikrimizde onlardan geri kalmamak için La ilahe illallah zikrini elimize tesbih almak suretiyle yapıyoruz, söylüyoruz, onlarla kardeş olduğumuzu ilan ediyoruz. Allahu Ekber. Kainatın biz meyvesiyiz. Kainatın meyvesi olduğumuz için kainatın özü bizde. Onlar hepsi lisan-ı hal ile, lisan-ı fiil ile bunları yapıyor. Biz de bunları hem hal, hem kal, hem fiil ile ilan ediyoruz. Onların şuursuz ubudiyetlerini şuurlu bir şekilde biz ne yapıyoruz? Takdim ediyoruz. Evet, mesela bir nokta beyaz kağıtta 2-3 nokta konusa karıştığı bir keçeli kalem alın arkadaşlar. Ya da keçeli kalem grubu alın. Beyaz bir kağıdın üzerine bir tanesini damlatın. Mesela kırmızıyı damlattık bir nokta olsa. Kırmızıyı bıraktık, siyahı aldık. Siyahı da onun üzerine, tam onun üzerine batırdık. Siyahı bıraktık, kırmızı ve siyah oldu. Sarıyı aldık, onu da batırdık tam olarak üzerlerine. Onu da bıraktık, bir de yeşili batırdık. Ne oldu bu arkadaşlar? Hangi renk bu? Karışıyor değil mi? Ben bir ara sordum, hangi renk? Birisi dedi ki hocam aşure oldu. Karıştı. Bakın bunu bir tarafa bırakalım. Bir beyaz kağıt üzerine birkaç nokta konusa karıştığı bir. Ve bir adam muhtelif çok vazifeleri beraber yapmasıyla şaşıracağı. Bir adam düşünün. Bu adam birkaç tane iş yapıyor. Mesela birisi talebedir misal. Mühim bir imtihanı var. İmtihanla çalışıyor bir yandan. Bir yandan da aynı anda tıraş oluyor. Bir yandan da yemek pişiriyor kendisine. Bir yandan da ütü yapıyor. 4 tane basit iş. Ders çalışıyor, tıraş oluyor, yemek yapıyor, ütü yapıyor. Bu adam bu 4 tane işi aynı anda yapsa ne olur? Altından kalkabilir mi? Ya. 1. Okula gider, koca bir 0 alır ya da zayıf not alır. 2. Yüzünün birkaç tarafını muhakkak keser. 3. Yemek yaparken yemeğin altını muhakkak yakar, perişan eder. 4. Ütü yaptığı şeye de Allah kuvvet versin. Allah muhafaza etsin. 4 tane iş ya. Kainatta en akıllı, en şuurlu mahluk insan arkadaşlar. Nereye bağlayacak? Bu da ikinci olsun. Ve bir küçük zihayata, küçük bir hayat sahibi mahluka çok yükler yüklenmesiyle altında ezildiği küçük bir karıncaya arkadaşlar. Eskiden atom karınca vardı çizgi film. Onu kastetmiyoruz. Biz hakikatlerle uğraşıyoruz. Küçük bir karıncaya 5 tonluk bir yük yükleyin. Ne yapar altında arkadaşlar? Hani o 5 tonluk yükü kaldırın, altında karınca da görünmez değil mi? Öyle yapışmış ki. Şimdi onu da bir tarafa bırakalım. Küçük bir zihayat çok ağır bir yük yüklenemez. Altında ezilir, mahvolur, perişan olur. Etti 3. Ve bir kulak ve bir lisan aynı anda müteaddit kelimelerin beraber çıkması ve girmesi intizamını bozup karışacağı halde. Bir insanın dili var değil mi? Koca bir dil. Bu dil kaç tane hava atomu büyüklüğünde Allah bilir. Milyonlarca, belki trilyonlarca. Peki aynı anda kaç kelime konuşabilir? Bir kelime konuşabilir. Hem silgi hem kalem diyebilir mi aynı anda? Hayır. Koca bir dil. Aynı anda bir kelime konuşuyor arkadaşlar. Peki insanın kulakları kaç tane? 2 tane. Aynı anda 2 adamı dinleyebilir mi? Farz edelim ki dinler ama her birisine en azından %50 döker. 3 kişi dinleyebilir mi? Arkadaşlar benim 2 kulağım var ama 1 kişi dinleyebilirim der. Doğru mu? Kendimizden biliyoruz herhalde. Bunu da bir tarafa bırakalım arkadaşlar. 4 tane mesele. Ve Bediüzzaman Seri bizim aklımıza hava atomlarının yaptığı şu kadar muazzam işleri ne kadar kolay bir şekilde kaldırdığını getirecek. Hava atomuna verirseniz ona da yazık edersiniz, kendinize de yazık edersiniz. Elbette bütün o ağır işleri taşıyan Allah ya. Oraya getiriyor. Aynel yakın gördüm ki Hüve'nin anahtarı ile, bu Hüve bir anahtar oldu. Hüve'nin anahtarı ile ve pusulasıyla, pusuladır bu, bize yol gösteriyor. Hava atomuna mı gideceksin? Maddiyun, tabiyun mu olacaksın? Tabiatperest mi olacaksın? Yoksa sen Allah'a mı gideceksin? Pusula bu. Pusulasıyla fikren seyahat ettiğim hava unsurunda, fikren seyahat ettiğim hava unsurunda her bir parçası, her bir atomu, her bir zerresi, hatta her bir zerresi içine muhtelif binler noktalar, harfler, kelimeler konulduğu veya konulabileceği halde karışmadığını ve intizamını bozmadığını. Aynı anda ne yapıyoruz arkadaşlar? Bir beyaz kağıda birkaç nokta koyduğumuz vakit karışıyordu iş. Hava atomunu alın, bir tek hava atomu. Dünyadaki bütün mevcut konuşmaların hepsi var. Radyo konuşmalarının hepsi var. Televizyon konuşmaları ve suretlerin hepsi var. Bütün aynı anda bu işleri yaparken ışığı da taşıyor. Isıyı da taşıyor, telkihi de yapıyor, itmeyi de, çekmeyi de yapıyor. Bütün bu işleri aynı anda ne yapıyor? Kaldırıyor. Dolayısıyla bir tek beyaz kağıda 4 nokta koyduğumuz vakit karışıyor ama buna sonsuz nokta koyarsanız da, sonsuz renk batırsanız da bir iş bir işe karışmıyor, mani olmuyor. Bunu hava atomuna mı vereceksiniz? Ya. Hem ayrı ayrı pek çok vazifeler yaptığı halde bir insanı misal verdik. 4 tane vazifeyi nasıl yapıyordu? Buna sonsuz vazife veriyorsunuz. Hiç şaşırmadan yapıldığını ve o parçaya ve zerreye pek çok ağır yükler yüklendiği halde, hani küçük bir zihayat ağır bir yük yüklediğiniz vakit ne yapıyordu? Altında eziliyordu. Küçük bir atoma sonsuz bir yük yüklediğiniz halde hiç zaaf göstermeyerek, geri kalmayarak intizam ile taşıdığını. Bütün bu yükleri taşıyor mu? Taşıyor. Ağır geliyor mu? Gelmiyor. Kaldırabiliyor mu? Evet. Peki hava atomuna mı vereceksin bunu? Ya Allah'ın kudreti taşıyor da görünen hava atomudur. Allah meyveyi yapıyor da görünen ağaç olduğu gibi. Allah sütü halk ediyor da rahmetiyle görünen inek, deve, koyun, keçi gibi mübarek hayvanlar olduğu gibi. Allah bir bebeği halk ediyor da anne baba göründüğü gibi. Allah şu sayısız işleri yapıyor da görünen hava atomlarıdır olduğu gibi. Elhamdülillah. İşte tevhid dersleri. Cenab-ı Hak anlamayı, muhatap olmayı nasip etsin. Amin. Son paragrafı da okuyacağım, bırakacağım. Hem binler ayrı ayrı kelime, hani bir kelimeyi ancak dilimizden çıkarabiliyorduk. Binler ayrı ayrı kelime, ayrı ayrı tarzda, manada, o küçücük kulak ve lisanlara kemal intizamla gelip çıkıp, hiç karışmayarak, bozulmayarak, o küçücük kulaklara girip, o gayet incecik lisanlardan çıktığı ve o her zerre ve her parçacık bu acip vazifeleri görmekle beraber kemal-i serbestiyet ile cezbedarane hal diliyle. Bunu da bir izah edelim. Ondan sonra şeyine başlayalım. Şimdi arkadaşlar bir su birikintisine, bir göle, bir havuza bir taş atın. Taş attığımız vakit orada önce küçük bir daire olur. Sonra o daireler ne yapar? Muhite doğru büyümeye başlar. Doğru mu? İşte hava atomlarının sesleri taşıma özelliği böyle. Ben buradan bir kelime konuştuğum vakit, Allah dediğim mesela, buradan sanki bir suya taş atmak gibi yavaş yavaş dünyanın her tarafına ne yapıyor buradan? Halkavari, dairevari bir şekilde yayılıyor. Şimdi hava atomu, kendisi bizzat buradan İngiltere'ye gitmiyor. Arkadaşına veriyor, o da arkadaşına, o da arkadaşına, böyle elektrikli bir şekilde gidiyor. Burada her bir hava atomu o sesi almasında kulaktır. O sesi arkadaşına vermesinde dildir. Doğru mu? Yani arkadaşından alırken kulak mesabesinde iş yapıyor, arkasını alıyor. Arkadaşına verirken de dil olarak diyelim iş yapıyor. Aynı anda o küçük hava atomu hükmündeki kulağa, incecik latif kulağa kaç kelime giriyor? Sayısız. Peki arkadaşına aktarıyor mu? Aynı anda o küçücük dilden, lisandan kaç kelime arkadaşına aktarıyor? Sayısız. Bir insan aynı anda bir tek kelime konuşabiliyor, bir tek adam dinleyebildiği halde hava atomu dünyadaki bütün sesleri aynı anda kulağıyla alır, kulak olarak alır ve lisan olarak da aktarır. Bir iş bir işe mani olmaz. İşler karışmaz. Hava atomuna verdiniz mi? Onu perişan edersiniz. Ya. Hadiste var. Emir Dağlaykası'nda da üstadımız nakletmiş. Bazı melekler var. 40 bin başı var diyor. 40 bin baş. Her başında 40 bin dil var. Ağız var. Öyle diyelim. 40 bin ağız. Her ağzında 40 bin dil var. Her bir dilinde 40 bin tesbihat var. Böyle melekler var. Üstad diyor ki havayla müekkel olan melek ya da hava sahifesi diyor ki bu hadis benden ya da bana müekkel olan, vazifeler olan melekten bahsediyor. 40 bin baş çarpı 40 bin ağız çarpı 40 bin dil. Ne kadar ediyor? 64 trilyon ediyor arkadaşlar. Beyzan size bunun hesabını bir anda yapmış. 64 trilyon.
Bu sohbeti ticari amaç olmaksızın çoğaltabilir, dağıtabilirsiniz.